Ayrım 34. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 374. 92. Sablon sabırsızlıkla bekliyordu kongrenin açılmasını. Ölüm Komplosu adlı kitabı sessizlikle geçiştirilmek istenmişti. Bediye, Dumon'a, yapacağınız en iyi şey demişti, Sablon'un varlığını unutmaktır. Ama yine de Ölüm Komplosu kendinden çok söz ettirmişti. Hem okuyucular yazarı tanıyorlardı hem de kitap çekiciydi. Kitabı bir solukta okuyan Bediye bile herif bir noktada haklı demişti kendi kendine. Eğer bir savaş olursa Fransa'dan hiçbir şey kalmaz ortada. Neales belki tabakalarını götürebilir ama Paris'i de bavula koyup yanına alacak hali yok ya. Ancak Ölüm Komplosunu karısının elinde de görünce kızmaktan kendini alamadı. Niye okuyorsun bu çirkefi? Bayan Bediye son derece sakin. Öyle sarıyor ki insanı dedi. Böyle şeylerin yalnızca dedektif romanlarında olduğunu sanırdım. Oysa gerçekte de olduğu anlaşılıyor. Hem bu işe senin de bulaştığını bilmiyordum. Bediye karşılık vermeyi gereksiz buldu. Sablon'un kitabından, işçi toplantılarından, millet meclisine kadar her yerde söz ediliyordu. Ancak Sablon hiç memnun değildi bundan. O, savaşın daha yeni başlamakta olduğunu biliyordu. Kitabı çıktıktan sonra Transok işinin perde arkasını öğrenmeye vermişti kendini. Böylece de Bill Coster'ın sözünü ettiği şu gizemli Albay Roberts'ın kim olduğunu öğrenebilmişti. İpler Roberts'tan Donovan'a, Herman'a, Morgan'a, Dupont'a, Alüminyum Kralı'na uranyum ithalatı yapan AB grubuna uzanıyordu. Ne Senatör Law'un ölümü, ne Nivea'in batışı Sablon'u yatıştırıyordu. Bazı kuklalar gitmiş, yerlerine başkaları gelmişti. Daily Worker'ın koleksiyonlarına göz gezdirirken, Minerve olayında tanıklık yapan Benson'a ilişkin bir haber dikkatini çekti. Bu Benson şimdi de yeni Pax Ajansı'nın direktörü olmuştu. Demek ki rastlantı sonucu aralarına katıldığı karanlık güçlerden söz edecekti. Sisli bir sonbahar gecesiydi. Vapur ağır ağır marşı geçiyordu. Sigara salonunda Julia Curie elinde tuttuğu incecik kağıtların üzerine iyice eğilmiş çalışıyordu. Öteki delegelerden bazıları konuşuyorlar, bazıları uyuyorlardı. Sablon üst güvertede duruyor ve nemli, tuzlu havayı doymazcasına ciğerlerine çekiyordu. Ta çocukluğundan severdi denizi, rüzgarıyla, gelgitiyle, bazen neşeli, coşkun, bazen telaşlı dalgalarıyla. Yaşayışın baştan sona değişti diye düşünüyordu. Telaşsız, dingin günler yok artık. Yarın ya da öbürsü gün tanımadığım dostlarımı göreceğim. Sheffield'da başımdan geçenleri anlatacağım onlara. Pasaportları vapurda kontrol ettiler. Sablon'unki uzun boylu, tatsız sarı saçlı, gözleri kımıltısız bir polis kontrol etti. Karşı kıyıya ne zaman varacaklarını sordu Sablon. Polis cam gibi gözlerle baktı ona ve hiçbir şey söylemedi. Roberts akşamdan beri liman karakolunda oturuyordu. Oda soğuktu ve tatlı İngiliz tütünü kokuyordu. Roberts gözlerinden uyku akan Poyntz ise belki yüzüncü kez bütün yönergeleri iyice belleyip bellemediğini sordu. Poyntz sabırsı deli eden bir ağır kanlılıkla ''Her şey yolunda'' dedi. Roberts ısrarla hatırlatmaya devam ediyordu. Sablon 7 numara son derece tehlikeli. Justin Goddard 11 numara eski bakanlardan. Julia Curie ve onunla birlikte 6 delegenin Dunkerque'ye dönüyor olduklarını duyunca Roberts biraz rahatladı. Aranan Suriyeli'nin üzerinden çıkan konuşmayı okumak gerekti ama Poyntz'in Arapça bilen bir çevirmeni yoktu. Dört Danimarkalı deliye tıkılmıştı. Hiç fena değildi bu. Varsın akılları başlarına gelsindi kerataların. Poyntz aralarında kızıllardan korkan bir de kadın olduğunu söylemişti. Bu daha da iyiydi işte. Görsün de kadın başıyla kongreye katılmanın ne demek olduğunu. Profesör Kenneth'ı ele geçirememişti ne yazık ki İngilizler. Sablon üst güvertede duruyordu. Pırıl pırıl kum tepecikleri görülüyordu Dunkerque'nin. Kıyı kalabalıktı. Dokerler, işçiler bağırıyorlardı. Yaşasın barış. Bir kız Julia Curie'ye çiçek getirdi. Kaptan da öfkeliydi. Ben komünist değilim diyordu ama bu Fransa'ya hakarettir. Nasıl sokmazlarmış Julia Curie gibi birisini. Biliyor musunuz dedi Sablon ona. Gelin siz de katılın bize. Ben 6 ay direndim ama onlar ille de savaş istiyorlarsa elden ne gelir. Savaşacağız. Savaşı önlemek için... Prag'da komite üyelerinden bir bölüğü bütün gece süren bir toplantı yapmıştı. Fransız, Amerikan, Sovyet delegeleri Julia Curie'den haber bekliyorlardı. Kongrenin nerede yapılacağına karar vermek gerekti. Sabah Londra'dan telefon etmişlerdi. Polis Julia Curie ve onunla birlikte olan delegeleri İngiltere'ye sokmamıştı. Zaman yitirmeye gelmezdi ancak kongrenin Varşova'ya alınmasına ancak komite karar verebilirdi. Onun da bir kısım üyeleri İngiltere ile Fransa arasında bir yerlerde bulunuyorlardı şu anda. Varje telefonla Julia Curie'yi bulmaya çalıştı. Vapurun nereye döndüğü belli değildi. Kaleye mi, Boulogne'ye mi yoksa Dunkerque'ye mi? Telefoncu kızlar habire yineleyip duruyorlardı. Mademoiselle Prague, burası Boulogne. Hangi numarayı istiyorsunuz? Farge, Frederick Jolie Curie arıyoruz biz, dedi. 10 dakika sonra üçüncü bir ses girdi araya. Mademoiselle Prague, Bay Jolie Curie şu anda Dunkerque'de bulunuyorlar. Dunkerque'li telefoncu kız Jolie Curie'nin Prague'dan telefona istendiğini öğrenince sevindi. Gümrük memurluğundan George Hanoi'ye aşıktı kız ve George'un ona yüz verdiği yoktu. George barışı koruma toplantısında bir konuşma yapmıştı. Jolie Curie'nin nerede olduğunu bilebilirdi. İşte ona telefon etmesi için iyi bir bahane çıkmıştı. Kendisini burada, limanda büyük bir gösteriyle karşıladık, dedi George Hanoi. Teşekkürler Claudine. Çok tatlı bir kızsınız siz. Ne zamandır söylemek istiyordum bunu size. Şimdi bulurum kendisini. Çeyrek saat sonra komite toplantısı başladı. Komite üyelerinin yarısı Prag'da, yarısı da Dunkerque'de küçük bir kahvenin tahta masası çevresinde toplanmışlardı. Aynı gün öğleden sonra saat 4'te çeşitli radyolardan şu haber verildi. Dünya Barış Kongresi 16 Kasım'da Varşova'da toplanacaktır. Kongrenin yerinin değiştirildiğini duyunca Roberts sevindi. Poyntz'i yemeğe çağırdı. Bundan daha iyisi düşünülemezdi, dedi Roberts. Herez şarabı dolu kadehinden bir yudum daha aldıktan sonra. Kızılların inatçı olmaları ve kongreyi ertelememeleri çok iyi. Kullanabilecekleri düzenli sefer yapan topu topu iki uçak var. Onların da üçte birini önceden biz kapattık. En iyi olasılıkla 20-30 kişi götürebilirler Varşova'ya. Onlar da oradaki Slavlar ve Çinler arasında erir giderler. Biz de rahat rahat barış yanlılarının maskelerinin düştüğünü açıklayabiliriz dünyaya. Şimdi sevgili Mr. Point, sizin sağlığınıza kaldırmak istiyorum kadehimi. Eğer ortada bir başarı varsa bu olduğu gibi sizin çabalarınızın sayesindedir. Roberts yakın bir dost gibi vedalaştı Points'la ve doğruca havalanına gitti. Çok bile kalmıştı İngiltere'de. Bir sürü iş bekliyordu ülkesinden kendisini. Keyfi çok yerindeydi. Points için bile iyi bir adam ama biraz yavaş kavruyor diye düşünüyordu. Boyce ne diyecek bakalım duyunca. Kutlarım sizi Roberts, eşsiz plandı doğrusu. Bundan sonra doğrudan size danışacağım böyle durumlarda. Paris'te Kuzey Garı'ndan gazete muhabirleri almıştı sablonun çevresini. Size birkaç soru sormamıza izin verin. Duyduğumuza göre İngilizler sokmamışlar sizi ülkelerine. İngiltere'ye karşı herhangi bir çıkışınız olmuş muydu daha önce? Hayır, ama savaşa karşı çıkışlarım olmuştu. Varşova'daki kongreye gidecek misiniz? Tersi düşünülebilir mi? Peki, transit vizesi alabileceğinizi umuyor musunuz? Hayır. Uçakta yer ayırttınız mı? Hayır, ayırtmadım. O halde nasıl gideceksiniz Varşova'ya kadar? Sablon gülümsedi, piposunun külünü sitti, son soruyu soran gazeteciye baktı. ''Bağışlayın, hangi gazetedensiniz siz?'' ''Pax Ajansı'ndan.'' ''Anlaşılıyor. Sibirya'da Oklahoma'lı süt çocuklarını yok etmek için özel olarak hazırlanmış uçan dairelerle gideceğimi bildirebilirsiniz ajansınıza. Ayrıntıları direktörünüzden ya da Albay Roberts'tan öğrenebilirsiniz. Bu baylar merak ettiğiniz her şeyi söyleyebilirler size. Özür dilerim, şimdi acelem var biraz.'' Leica'sını şaklatan bir foto muhabiri, ''Bir dakika Bay Sablon.'' dedi. ''Acelem var dediniz, evinize mi bu acele?'' ''Hayır, Varşova'ya.'' Prag gökleri uğultular içindeydi. Her 15 dakikada bir uçak iniyordu Prag havalanına. Sonbahar gecesi içinde projektörlerle aydınlatılmış uçak pistleri ateşten ırmaklar gibiydi. Yabancı dillerde konuşmalar duyuluyordu. Vilas'ta gelenleri kaydediyordu. 20 Mısırlı, 7 Hollandalı, 49 Fransız, 6 Bolivyalı. Gelenleri çiçeklerle karşılayıp selamlıyorlar, kucaklıyorlardı. Gece Amerikalıları taşıyan uçak geldi. Jenny'ye uyuyormuş gibi geliyordu. Oysa David kulağına eğilmiş masal anlatıyordu. Neden getirmişlerdi ona bu gülleri? Neden herkes kucaklıyordu kendisini? Neden yürekler böylesine rahat, insanlar böylesine sevinçliydiler? Gülüyorlar, bağırıyorlar, şarkı söylüyorlardı. Havalanında gelen delegeleri karşılayanlar arasında František Křístek de vardı. Fransızları o karşılıyordu. İstasyona giderken Paris'in nasıl olduğunu, işleri nasıl gittiğini soruyor, onları neşeli ve sağlıklı gördüğü için seviniyor ve onlarla birlikte Fransızca şarkılar söylüyordu. Ertesi günü Fransız delegelerle dolu yeni bir uçak daha indi havalanına. František gözlerine inanamıyordu. Dede, eski yoldaşına doğru koştu. Dede de şaşırmıştı. Alt dudağı iyice şişmişti. Çek bu yahu. Çek ya tabii. Prag'dan başka nerede olabilir Çek? Burada yalnızca František'im ben. Ama sen Maki'deki gibi Çek diyebilirsin bana. Çok iyi buldum seni dede. Şişmanlamışsın ama çok değil. Gerekirse hala çıkabilirsin dağlara. František saatine baktı. Treni 3 saat vardı. Oldukça uzun bir zamandı bu. Dedeye Prag'ı, Kveta'yı göstermek istiyor ama bir türlü karar veremiyordu. En sonunda düşündüğünü yapmaya karar verdi. Önce kıyıdan Ratkani'yi seyredecekler, sonra da Frantisek'in evinde bir iki kadeh bir şeyler içeceklerdi. Ama yolda Frantisek dedeye bir sürü başka şey daha göstermekten kendini alamadı. Kendisinin de çalıştığı devlet onarım atölyeleri, iki yeni ev ve işçi kulübü. Bir yandan da neşeyle açıklıyordu. Görüyorsun bir şeyler yapmışız. Kolay olmadı bunlar tabii. Beyinleri yerine gazete kağıtlarına inanan insanlar burada da var. Amerikalılar bir türlü kabul edemiyorlar. Nasıl oldu da Çekler birdenbire Amerikan varı yaşayışı bıraktılar? Bu ne biçim iş diye cinleri tepelerine çıkıyor adamların. Oysa çalışıyoruz biz. Görüyorsun, burada yeni bir okul. Komşumun kızı da burada okuyor. Fıçı ustasıdır komşum. Kız da öğretmen olmak istiyor senin gibi. Çocukları canından bezdirecek yani. Bak, buradan Ratkani ne güzel görünüyor. Öyle değil mi? Kentimiz çok eskidir ama bak karım gençtir, utanıyorum hatta bazen. Senin yanında ağzını hiç açmayacaktır eminim. Benimleyken bile fazla konuşkan değildir zaten ama inan bana çok akıllıdır. Kveta evdeydi. Frantisek komşusunu da çağırdı. İki şişe de menlik getirmişti yanında. Dedeyi törensel bir biçimde tanıştırdı konuklarına. Limoş kentini kurtaran Partizan Müfrezesi Komutanı, Fransa'nın Dünya Barış Kongresi Delegesi Dede. Hafifçe gülümseyerek ekledi. Gülerdin bana sen Kveta, anımsıyor musun? Fransızları seviyorum, oysa onlar beni memleketlerinden kovdular diye. Kimdi beni kovan? Bakanın biri. Ne yaptığını kendisi de bilmiyordu. Yalnızca Amerikalıların emir kuluydu, o kadar. Oysa şimdi gerçek Fransız kimmiş görüyorsun. Bak bana, evimize geldi ve bizimle içki içiyor. Sizin Burgonyalılara uymaz bu tabii dedi. Güneş bizde, sizdeki gibi değil ama yine de fena sayılmaz. Öyle değil mi? Hadi gerçek Fransa için kaldıralım kadehlerimizi. Zaman azdı ama Frantisek konuklarını götürmeden önce birer bardak şarap daha doldurdu herkese. Partizanlar için, herkesin önce de eski dostlarımız Mado ve Medved için, dünyada sahip olunabilecek en büyük mutluluğun onların olması için içelim. İstasyonda orkestra çalıyordu. İtalyanlar Bandiera Rosa'yı, Kızıl Bayrak şarkısını söylüyorlardı. Genç kızlar vagon pencerelerine çiçek atıyorlardı ve Varşova'ya bir tren daha hareket ediyordu. Albay Donovan hafifçe gülümseyerek, ''Nasıl?'' diye sordu Roberts'a. ''Bu kez hoşunuza gitti mi bari Londra? Umarım iyice dinlenmişsinizdir.'' Roberts kendini tuttu ve hiçbir şey söylemedi. Donovan önündeki dosyayı açtı ve gıcırdayan bir sesle Roberts'ı haşlamaya başladı. ''Söyler misiniz lütfen bana, niçin gittiniz siz Londra'ya?'' Ve daha önemlisi, nerede sizin şu şahane planınız? 13 Kasım'da Kızılların 5 uçakları vardı. 14'ünde 19, dün de 8 uçakları. 900'e yakın adam taşıdılar öbür tarafa. Size de ta ne zaman söylemiştim, kendinize fazla güveniyorsunuz diye. Bir hafta önce bana Varşova'da batılı ülkelerden en çok 50 delegenin toplanabileceğini söylemiştiniz. Oysa yalnızca İngilizlerin sayısı ne kadar şu anda Varşova'da biliyor musunuz? 231. Fransızlarsa 266. Her zaman kimseye söz sırası vermezsiniz. Şimdi niye susuyorsunuz? Rose'nin nasıl olup da farkına varamadığını anlayamıyorum. Brüksel havalanını izlemesi için uyarmıştım kendisini. Smith de Roma'yı kontrol edecekti. Hiç şüphesiz son derece pis bir durum bu. Batı Almanya üzerinden neredeyse bir hava köprüsü kurdu adamlar. Onların ne kurduklarını ben de biliyorum. Bu arada acaba siz ne kurdunuz? Kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar sizinle. Ne aptallık sizin şahane planlarınıza güvenmek. Dememiş miydim ben size, hiç değilse 10 tane iş bilir adam gönderelim kongreye. Delegeler arasında ayrılık çıkarsınlar diye. Oysa siz kimi gönderdiniz? Roge'yi. Tek kelimeyle gülünç bu. Belki de boyu ve kilosuyla sizde saygı uyandırıyordur Roge. Ama bildiğim kadarıyla akıldan yanas aynı saygıyı uyandıran bir kişi değil bu. Kongre yarın açılıyor. Gürültüsü çok fazla olacak. Bütün bu olanlardan sonra Johnson kutlamayacaktır herhalde size. Özel tren Varşova'ya akşam girdi. Genç bir kadın Sablon'a bir demet koyu kırmızı karanfil uzattı. Sablon şapkasını çıkardı, şaşkın şaşkın gülümsedi. İstasyon önündeki alana çıkınca olağanüstü bir kalabalık Picasso'nun güvercini ve ev yıkıntılarıyla yeni yapılan iskeleleri karşıladı delegeleri. Sablon belli belirsiz geçmiş hayatını düşündü. 6 ay önce yine Varşova'dan geçiyordum ve cebimde Transok'un muhabir kartı vardı. Geçmiş yıkıldı, geçmiş yandı, kül oldu ama ben yaşıyorum, düşünüyorum, bir şeyler yapıyorum. Kongreyi parçalamayı başaramadılar. Yarın dünyanın her yanından gelmiş insanlar oturup konuşacağız, görüşeceğiz ve inanıyorum ki anlaşacağız. İstasyon alanında ise halk coşkunca bağırıyordu. Barış, barış, barış. 34. ayrımın sonu, sayfa 380.